Ayrım 29, Kale, Stephen James, sayfa 377. Kasım'dan beri 7 cinayet demek yaklaşık her haftada veya 2 haftada bir cinayet demekti ve bu çok yüksek bir rakamdı. Her zaman olmamakla birlikte genelde seri katillerin cinayetler arasında dinlenme dönemleri olurdu. 17 kişiyi öldüren Jeffrey Dahmer, en az 48 kişiyi öldüren Garrow Ridgway ve muhtemelen 200'den fazla kişiyi öldüren 19. yüzyılın Chicagolu iş adamı Herman Webster Marget, bunların hepsi suç kariyerlerinin belli aylarında ortalama haftada bir veya birden fazla kurban öldürmüşlerdi. Bu korkunç istatistikleri düşünürken Dan'ın masasının üzerinde düz duran ellerini şimdi sıkarak yumruk yapmış olduğunu gördüm. Margaret dedim, videolar internette yayınlanmış mı? Şimdi bu konuya geliyordun Dr. Bowers dedi kısaca. Cevap evet. Sanal suç birimi bağlantıları ortadan kaldırıp siteleri kapatıyor. Ancak korkarım ki şimdiye kadar 400 bin kişi bu kadınların ölümünü izlemiş. 21. yüzyılın eğlencesi, düşüncesi bile midemi bulandırıyordu. Kriminologlar Lewis'i olaya bağlayan bir DNA örneği, parmak izi veya herhangi bir fiziksel kanıt buldular mı? Margaret sertçe başını salladı. Sizin depoyu havaya uçurmanız sonucunda etrafa saçılan sular olay yerinde olabilecek delilleri yok etti ve Bay Lewis DVD kutularının veya kameraların üzerinde parmak izi bırakmayacak kadar akıllı. Cassandra'nın filmiyle ses tanımlaması yapmaya çalıştık. Ancak sadece derin derin nefes alıp verme sesi olduğundan bir şey elde edemedik. Davamızı oluşturabilmek için derhal bu adamın itirafına ihtiyacımız var. O zaman mesele halloldu dedi Lianoa. Bunu ben yapacağım.
O halde bu iş gözetmen olarak bizden birinin, yani ben de bulunmadığım sürece burada polis merkezinde gerçekleşmeyecek diye araya girdi Dan.
Pekala dedi Margaret, o zaman biz de Lewis'i FBI saha ofisine götürürüz.
Gray Smith olduğunu düşündüğüm Teğmen sonunda söz aldı. FBI Başkanı Rodale'in bu davanın idare ediliş biçiminden pek hoşlanacağını sanmıyorum. Sayın Müdür Yardımcısı Wellington. Müdür Yardımcısı sözlerini oldukça alaylı bir şekilde söylemişti.
Bu adamdan hoşlanmaya başlamıştım.
Bu konu Başkan Rodale ve ben bu hafta sonu Phoenix'te golf sahalarındayken büyük bir ihtimalle açılacağından birkaç konuya açıklık getirilmesini istiyorum, diye devam etti. Lütfen bana bizim şehrimizde yaşayan, bizim şehrimizde cinayet işleyen ve yine bizim şehrimizde yakalanan bir şüphelinin sorgusuna bizim dedektiflerimizden birinin neden katılamayacağını açıklar mısınız?
Şüphelinin avukatlarıyla yapacağınız anlaşmayı pek iyi anlayabilmiş değilim. Ve Başkan Rodale bana dava hakkında sorular sorduğunda ona doğru düzgün cevaplar vermek istiyorum.
Margaret, Teğmen Gray Smith'in sözlerini bir süre sessizce düşünüp baş parmağı da masaya iki defa vurduktan sonra
''Pekala Dan, sen izle, Lianhua sorgulasın ve sonra bu adamı ait olduğu yere koyalım. Avukatlarından herhangi bir suç duyurusunda bulunmaktan vazgeçtiğini belirten belgeleri hazırlamalarını isteyeceğim.'' dedi.
Saatine baktı. Sorgulama 15.35'te başlayacak, tam 50 dakika sonra. Bu süre içerisinde sorgulamayı yapacak olan arkadaşımız içeriye hazırlıklı girsin diye bu salondaki herkesin Bay Lewis hakkında bulabildiği kadar çok şey bulmasını istiyorum.
Bu toplantı bitmiştir.
İnsanlar sandalyelerinden kalkmaya başladıklarında Margaret ekledi.
Ajan Jiang, sizden bir dakika daha kalmanızı istiyorum.
73. Bölüm. Dışarıda Lianhua'nın gelmesini beklerken aynadan memur Geoff Rickman'ı araştırmasını rica ettim. Zannedersem yangın mahallindeydi dedim.
Rickman mı? Ama Dr. Bowers, ben onunla çoktan konuştum bile. Eldivende parmak izleri vardı.
Tamam işte, demek ki oydu, oradaydı.
Hayır dedi, yangın mahallinde görevli değildi. Ancak eldivenleri iki kriminologdan alıp delil odasına götürmüş. Memur Rickman bir hata yapıp eldivene dokunduğunu söyledi ve çok özür diledi.
Dilediğinden eminim. Ayna, memur Rickman dün Austin'in kanına bastı ve ayakkabı izleri koridorda bırakılmış olan izlerden birine uyuyor. Eğer yangın mahallinde görevlendirilmemişse yangını çıkaran kişilerden biri olabilir.
İs lekelerinin üzerindeki ayakkabı izlerinin görüntülerini aklınızda mı tuttunuz?
Tabii ki.
Bir an durdu. Pekala dedi. Başka bir şey öğrenebilir miyim? Bakacağım.
Teşekkür ederim.
Koridordan geçerek gözden kayboldu. Rickman'ın gerçekten de pazartesi geceki yangının kundakçısı olması halinde bunun dosyaya nasıl yansıyacağını düşünürken konferans salonunun kapısı güm diye açıldı ve Lien Hua bir hışımla koridora çıktı.
Ne oldu Lien Hua? Margaret ne dedi?
Gözleri kısık ve dudakları gergin bir halde bana doğru döndü. Margaret Lewis şikayetçi olmasa bile bunun benim yaptıklarımı değiştirmediğini söyledi. Kendine hakim olamayan bir ajanı sahada çalıştıramazmış. Sorgulamadan sonra beni sınırsız idari izne yolluyor.
Ne? Ciddi olamazsın.
Lien Hua geriye doğru bir adım attı. Sorgulama için hazırlanacağım Pat. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var.
Margaret dün gece orada değildi. Olayların nasıl geliştiğini görmedi. Sherrod akvaryumunu ve köpek balıklarının beslenme saatlerini düşündüm. 47 yaşındaki kemikli bir kadını yemeleri ne kadar zaman alır diye merak ettim. Tessa'nın uçağını yarım saat önce kalkmış olması gerekiyordu ve Tessa beklediği zaman içerisinde Patrick'in onu kontrol etmek için ne zaman arayacağını düşünüp merak ediyordu. Aradığı zaman muhtemelen kendisini eve gönderdiği için özür dileyeceğini tahmin ediyordu.
Güzel, özür dilemediydi. Cep telefonunu çıkartıp dizinin üzerine koydu.
Son 15 dakika içerisinde anne anneye benzeyen kadın iki defa daha tuvalete gitmişti ve Tessa ona acımıştı. Solgundu ve midesi bulanıyor gibi görünüyordu. Bu yüzden sandalyesine oturduktan sadece birkaç dakika sonra Tessa'dan çantalarına son bir kez daha göz kulak olmasını rica etmesi onu hiç şaşırtmamıştı.
''Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?'' diye sordu Tessa.
Kadın başını salladı. ''Çok düşüncelisin, sadece çantalara bakabilir misin canım? Sanırım yeni bir şey dokundu. Uçmaya pek alışık değilim. Bilirsin işte, birazdan dönerim.''
Sonra pencereden uçak pistine doğru dikkatlice baktı.
''Yolcuları uçağa bindirmeye başlamazlar değil mi?''
Tessa yer hostesinin kapağında rüzgardan savrulmuş üstüyle çıplak çekici bir adamın olduğu bir romanı okuyarak maaşını alnının teriyle kazanmakta olduğunu gördü.
Öyle olacakmış gibi görünmüyor. Eğer başlarlarsa ben gelip sizi alırım, söz veriyorum.
Çok tatlısın, teşekkür ederim.
Ardından kadın tekrar yavaş yavaş tuvalete doğru yürümeye başladı ve Tessa pistte uyuyan geniş belli uçaklara baktı. Bir dakika sonra telefonu çalıp da ekranda bilinmeyen numarayı gördüğünde Tessa büyük bir olasılıkla Patrick'in FBI'dan olan arkadaşlarından birinin aradığını düşündü. Demek kendisi aramaya korkuyor. Hah, cevap vermeden önce bir dakika Ralph amcanın birkaç kez kullandığını duyduğu bazı cümle seçeneklerini hatırlamaya çalıştı. Kiminle görüşüyorum?
Selam kuzgun.
İlk başta Patrick olduğunu sandı. Çünkü ona bir tek Patrick kuzgun derdi. Ancak ses onun sesi değildi.
''Sensin öyle değil mi?'' dedi ses. ''Oh oh evet o ses. Dövme stüdyosundaki yakışıklı adam.''
Tessa çok heyecanlandı. Düşünemiyordu bile.
''Riker, numaramı nereden buldun?''
''İzin formundan. Benim için yazmıştın.''
''Tessa alo, bazen çok kalın kafalı oluyorsun.''
Dedi, ne yapıyorsun?
Plastik kaygan havaalanı sandalyesine iyice çöktü.
Hiçbir şey, sen?
Takılıyorum işte. Konuşmaya devam etmeden önce biraz durdu.
Bir bilmeceyi çözmeye çalışıyorum.
Hala çözemedin demek.
Hayır. Banka soygunu olanı değil, başka bir bilmeceyi.
Hangisini?
Siyah saçlı olanı, kurnaz gülüşlü olanı, kuzgun dövmeli olanı.
Heyecandan nefesi kesildi.
Evet şey, onun çözülmesinin oldukça zor olduğunu duymuştum.
Güzel, zorlukları severim. Rahat oturabilmek için sandalyede döndü. Ancak bir insanın o sandalyelerde rahat oturabilmesi mümkün değildi.
Şimdiye kadar ne kadarını çözebildin? Doldurabildiğin boşluklar var mı?
Sanırım ilk önce biraz araştırma yapmam gerekiyor. Bilgi toplamam lazım.
Sesini iyice kıstı ve sonra ekledi. Belki panoyu tekrar incelemeliyim.
Konuşma tarzından pek hoşlandığından emin değildi ama belki de hoşlanmıştı. Telefonu kapatmadı.
Bu gece bir kulübe gidiyorum dedi. Neden benimle gelip bilmeceyi çözmeme yardımcı olmuyorsun?
Havaalanına bir göz gezdirdi. Bunu yapabileceğimi pek sanmıyorum.
Oh, demek beni ekiyorsun öyle mi?
Hayır, öyle değil. Büyük bir adamın ona ilgi göstermesi heyecan vericiydi. Hem de çok heyecan verici. İnan bana, eğer gelebilseydim gelirdim.
Cevap vermeden önce Riker birkaç saniye bekledi ve sonunda cevap verdiğinde söyledikleri sanki Tessa'ya bir yerden okuyormuş gibi geldi.
Derken yüzünün ciddi ve sert hareketleriyle bu simsiyah kuş üzünlü düşlerimi tebessüme dönüştürdü.
Aman tanrım, kuzgun dedi, Poe demek arayı buldun.
Evet, dediğim gibi bir bilmeceyi çözmeye çalışıyorum.
Yani senin en sevdiğin mısra bu mu?
Belki. Bunu bile bilmem için simsiyah kuşla biraz daha zaman geçirmem gerek. Hoşuma giden bir mısra daha var, bekle, işte burası. İpeksi mor perdelerin hüzünlü ve belirtisiz hışırtısı ürpertti beni. O ana kadar hissetmemiş olduğum tuhaf kokular kapladı içimi. Bu cümleyi seviyorum. O ana kadar hissetmemiş olduğum tuhaf korkular.
Evet.
Peki ya sen? Sen en çok hangi mısrayı seviyorsun?
Tessa'nın düşünmesine gerek yoktu. Şiiri ilk kez annesi öldükten hemen sonra okumuştu. Şiddetli bir arzuyla istedim günün ağarmasını. Boş yere aradım kitaplarımda ödünç almak için kederin ara verdiği anı.
Bekledi. Sonu bu mu? Sanki mısranın sonu gelmedi gibi.
Mısranın sonu mu? Huh. Uzun bir süre sanki sonuymuş gibiydi.
Tessa anneanneye benzeyen kadının tuvaletten çıkıp dikkatlice sandalyesine dönmekte olduğunu gördü.
Görüşürüz.
Yapmamız gerekeni yaparız. Kedere ara veririz. Riker düşüncelerini böldü. Hey, haydi takıl benimle. Dövmenin nasıl olduğunu görmek istiyorum.
Vay be, bu adam ondan gerçekten de çok hoşlanıyordu.
Şey dedi, bu anneanneye benzeyen kadın sana güveniyor. Denver'da kendilerine baktığın komşu çift sana güveniyor. Hatta okuldaki diğer çocuklar bile sana güvenip ödevlerini kontrol ettiriyorlar. Sana herkes güveniyor.
Patrick dışında herkes.
Hayır, o güvenmiyor. Hem de hiç güvenmiyor.
Anlık küçük uyarılar Tessa'nın aklından şöyle bir geçti. Ancak onları duymazlıktan geldi.
Belki seninle buluşabilirim ama bu gece olmaz. Şimdi, bu akşam üzeri.
Güzel, şimdi neredesin?
Bir şey uydur, ona söyleme, servise bin. Hayat Oteli, havaalanının oradakinde, lobide buluşalım yarım saat sonra.
Yaşlı kadın yaklaşık 5 metre kadar ilerideydi. Tessa keşke o bastonu kullanmak zorunda olmasaydı diye düşündü.
Havaalanının oradaki hayatta dedi Riker ama biraz zamana ihtiyacım var. 15:45 diyelim mi? O zamana kadar orada olurum.
Bu arada dövmem için o sabundan biraz daha getir.
Sana koca şişeyi getiririm.
Tamam, orada görüşürüz.
Sabırsızlanıyorum kuzgun.
Ben de.
Sonunda telefonu kapatıp zil sesini kısana kadar uzun ve tatlı bir an boyunca onu elinde tuttu.
Teşekkür ederim canım dedi ikinci sınıf öğretmenine benzeyen kadın sandalyesine oturmak için eğilirken. Önemli değil.
Tessa aşağıya el çantasına doğru uzandı ve Patrick'in onu tekrar kontrol etmesi ihtimaline karşı telefonunu gizlice yaşlı kadının çantasının içine attı. Sonra Tessa el çantasını eline aldı ve güvenlikten geri girerek otel servislerinin kalktığı kaldırım kenarına doğru yürüdü.
74. Bölüm.
Yaklaşık yarım saat kadar önce Margaret'le yaptığımız toplantıyı terk ettiğimden beri kapalı boş bir bölmede oturmuş kadınların ölmelerini izliyordum. 7 DVD'nin de kopyasını istetmiştim ve polis merkezinin bilgisayarlarından birini kullanarak kendi bilgisayarıma girdim. Ardından kadınların filmlerini Seifer'a yükledim ve aynen bir gün önce tramvay istasyonunun filmlerinde yaptığım gibi hepsini ekranda aynı anda oynatmaya başladım. Bu filmlerden herhangi biri Lien Hua'ya sorgulamada kullanabileceği somut bir delil verebilirdi. Bu nedenle çok üzücü ve son derece rahatsız edici olmalarına rağmen kendimi izlemeye zorladım. Ölüm videolarının en kısası yaklaşık 3 dakika, en uzunuysa 1 saatten fazla sürüyordu. Hepsini sonuna kadar izleyecek zamanım olmadığından filmleri normal hızlarından 2 kat daha hızlı oynatarak çekimlerdeki, kamera açılarındaki ve kadınların tepkilerindeki benzerliklere bakabilirdim. Kadınların hepsinin aynı tür elbise giydiklerini gördüm. Hepsi su deposunun zeminine zincirlenmişti. Ancak zincirlerin bazıları Cassandra'nınkinden daha kısa gibi görünüyorlardı. Tüm kadınlar yalın ayakta, hepsi çok korkmuştu. Lewis kamerayı deponun çevresinde oynatmamış, aynı yerden çekim yapmayı tercih etmişti. Aynen Cassandra'nın filmi gibi, filmlerin bazılarının birkaç yerinde değişikliğe gidilmişti ve bazılarında da feci sona çabuk gelebilmek için hızlı çekim yapılmıştı. Ancak beni en çok etkileyen kadınların hepsinde olan dirençti. Hepsi vücutlarını kameraya yan dönmüş, deponun kapısına özgürlüklerine doğru ayakta duruyorlardı. Özgürlüklerine bakıyorlardı ve tabii ki her filmin sonunda tüm kadınlar ölüyordu. DVD'leri izlediğim tüm bu zaman içerisinde Margaret, Tessa ve kendime karşı hissettiğim yoğun bir öfkeyle savaşıyordum. Her şeye rağmen kim ne yaparsa yapsın hayatlarımızda görünenin dışında farklı pek çok şey vardı. Belki hayatımızın bir tarafına odaklanmaya çalışırken diğer tarafındaki duygularımızı, hayallerimizi ve pişmanlıklarımızı görmezden gelmemiz daha iyiydi. Ancak aksi olsaydı hayat kesinlikle daha kolay olurdu. En sonunda sorgulamaya 15 dakika kala aşikar olan bir şeyi gözden kaçırdığımı fark ettim. Su deposu sadece Cassandra için yapılmamıştı. En az 7 cinayette daha kullanılmıştı. Bu da Kasım ayından beri su deposunun orada olduğu anlamına geliyordu. Yani o deponun sahibi her kimse onunla konuşmak iyi bir fikir olabilirdi. İnternet tarayıcısını açıp tapu sicil ve şehir kayıtlarını taramaya başladım. Ancak zaman ilerlerken bir kez daha bir dizi sonu olmayan şeyle karşılaşmıştım. Mülk, merkezi Austin, Texas'ta olan Richardson ve Kirk Incorporation'a aitti. Bu Detroit, Michigan'da bulunan Breeson işletmeciliğin bir yan kuruluşuydu. Breeson işletmeciliği de merkezi Almanya'da olan uluslararası bir işletme sanayi şirketler grubuna aitti. Bu da bizim hiç işimize yarayacağı benzemiyordu. En azından Richardson ve Kirk Incorporation'ın depoyu 2 Kasım tarihinde aldıklarını öğrenebildim. Yani yangınların başlamasından 7 ay ve ilk kadının kayboluşundan 9 gün önce. Sonunda sorgulamaya sadece 5 dakika kala notlarımı toplarken Ralph'in koridorda yankılanan ayak seslerini duydum. Bedeni kapı eşiğini gölgeledi. Margaret adam hakkında bir şey bulmuş dedi. Çok önemli gibi, haydi gidelim. Lien Hua, Margaret ve Taemin Gray Smith'i Taemin'in ofisinde bulduk. Margaret hemen konuya girdi. ''Sorgulamayı geciktirmek istemiyorum. Ancak faydalı olabileceğini düşündüğüm yeni bilgiler edindik.'' Bekledik. Uzun süren bir sessizliğin konuşmasının üzerindeki etkisinin tadını çıkararak tek tek hepimizin gözünün içine baktı. ''Ajan Jiang'ın tavsiyesi doğrultusunda bizim şüphelimiz ve tanık koruma programı arasında bir ilişki olabilir mi?'' diye araştırdım. ''Hiçbir bağ yok. Buna pek şaşırdığımı söyleyemem.'' Ancak sanal suç biriminden Bay Neville'ın dün gece çekilmiş olan sabıka fotoğraflarını kullanarak internette yüz taraması yapmasını istedim. Ve 15 dakika önce gerçek adının Neville Lewis değil, Creighton Malice olduğunu öğrendik. Tartaklama ve öldürücü silahla saldırı sabıkası var. Lien Hua'ya bir sicil dosyası uzattı ve Lien Hua dosyayı incelemeye başladı. Margaret devam etti. Kasım ayında başkentte ikinci derece cinayet için kefaleti ödendikten sonra duruşmaya gelmemiş ve daha sonra tek görgü tanığı bir arabanın arka koltuğunda elleri bağlı ve ağzı tıkalı bir biçimde boğularak öldürülmüş olarak bulunmuş. Tıbbi uzmanlar kadının öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı kanısındalar, şüpheli yok. Lien Hua'nın dijital ses kayıt cihazını masaya koyup kaydet düğmesine bastığını gördüm.
Bizim adamımız Creighton Mallis'in özel bir durumu var dedi Margaret. Sorgulama sırasında bunu göz önünde bulundurmak önemli olabilir.
Ne gibi bir özel durum diye sordu Teğmen Gray Smith.
Acıyı hissetmiyor.
Ralph öne doğru eğildi. Ne?
Bu mümkün olabilir mi diye sordu Gray Smith.
Margaret dosyayı işaret etti.
Çok ender rastlanan bir durum ama evet mümkün. Anhidrozlu acıya karşı doğuştan duyarsızlık veya kısaca SIPA'sı var. Acıyı ileten sinir hücreleri hiç gelişmemiş. O kadar nadir rastlanan bir durum ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durumda olan sadece 98 vakaya rastlanmış. Creighton Mallis 54. vaka. Görünüşe göre SIPA'lı birisinin yetişkinlik dönemine kadar yaşayabilmesi pek duyulmuş bir şey değil. Yaşayabilenler ise nadiren sağlıklı oluyor. Onlarda da kemik kırılmaları, yanıklar, tedavi edilmemiş iltihaplar görülüyor.
Tekrar notlarına baktı.
Geçen sene Güney Dakota'da diş çıkartan bir bebek annesi fark etmeden iki parmağını yemiş. 3 yıl önce Pakistan'da 8 yaşında bir erkek çocuğu yüzünü kaynar suyla yıkamaya çalışmış. Son zamanlarda İskoçya'da 13 aylık bir bebek ayak bileğini kırmış ve acil odasında doktorları beklerken ayağı yana doğru çarpık duruyormuş ve bu sırada da hep gülüyormuş.
Tamam bu kadar yeter dedi Gray Smith, durumu anladık.
Margaret ve ekibinin Mallis ve durumu hakkında 20 dakikadan az bir süre içerisinde tüm bu bilgileri toplayabilmelerine hayret etmiştim. Devam etti. Kimse buna neyin sebep olduğunu bilmiyor fakat bu durumdan sorumlu olan genin adı, bir kez daha dosyaya baktı, TRKA1. Anlaşılan bu gendeki mutasyon bazı belli sinir uçlarının gelişimini engelliyor.
Peki hiç hissedebildiği bir şey var mı diye sordu Gray Smith, yoksa sadece 4 duyu organı ile mi doğmuş?
Margaret notlarını 3. sayfasını çevirdi. Görünüşe göre SIPA'lı insanlar derilerindeki farklı dokunuşları ve baskıları hissedebiliyor. Ancak hepsi bu kadar. Bununla birlikte acı veren bir uyarıcıya maruz kaldıklarında, kan basınçlarında, kalp atışlarında veya solunumlarında bir değişiklik olmuyor. Amputasyon da dahil olmak üzere anestezi almadan ameliyat olabilirler.
Anhidrozlu acıya karşı doğuştan duyarsızlık diye mırıldandım. İrsi. Demek ki insanlar bununla doğuyor ve sadece belli başlı ailelerde görülüyor.
Anhidrozlu terleyemediğiniz anlamına gelir dedi Lianhua. Yani bu durum vücudun ısıyı hissetme kabiliyetini ortadan kaldırıyor olmalı. Bu doğru Ajan Jiang dedi Margaret.
Lianhua'nın dediğini onaylamak canını acıtmışa benziyordu.
SIPA'lı insanlar sıcak veya soğuk uyarıcıları hissetmiyorlar. Yani bunu yaparsanız diye söylemiyorum ama...
Durdu, durdu, durdu ve sonunda devam etti.
Sorgulamanız sırasında Bay Mallis'i tehdit etmeniz bir işe yaramaz. Sorgulamak üzere olduğunuz adam tüm yaşamı boyunca hiç acı hissetmemiş.
Sadece acıya sebep olmuş diye mırıldandı Ralph.
Yani Lianhua ona vurduğunda da bir şey hissetmedi o zaman dedim.
Tam bunun herhangi bir anlam ifade edip etmeyeceğini düşünüyordum ki odanın kapısı açıldı ve Dan başını uzattı.
Ah hazır.
Lianhua not defterini ve dijital ses kayıt cihazını eline aldı.
Ben de öyle.
29. ayrımın sonu. Sayfa 390.